Ayrım 29. Çocuk doğduğunda Ayşe'nin yattığı odanın penceresine kırmızı bir bez bağlandı. Bu al basmasını önlemek içindi. 40 gün orada beklemesi gerekiyordu. Komşu kadınlar bir erkek çocuğuna 40 damdan 40 çakıl taşı toplattılar. Çocuğun doğumunun 40. gününde evin avlusuna kazan kuruldu. İçi suyla dolduruldu. 40 çakıl taşı içine atıldı. Su kaynatıldı. Tevfik o su ile iyice çimdirildi. Böyle yapılmasının maksadı çocuğu 40 türlü hastalıktan, nazardan, kazadan, beladan korumaktı. Bu çakıl taşı toplama işi hocadan gizli yapıldı. Batıl hurafe inanç diye çocuğun bu şekilde yıkanmasına hoca kızardı. Pencereye al bağlanmasına ise pek ses etmezdi. Mehmet ile Arsi'nin haberleşmeleri devam ediyordu. Karşılıklı haberleşiyorlar, yılda 3-4 kez mektuplaşıyorlardı. Aralarındaki samimiyet ve muhabbet gitgide artmıştı. Mehmet köyde ve çevrede olup bitenleri, iyi ve kötü haberleri yazıyor, Arsin ise oradaki hayatından, işinden, çocuklarından, özellikle çocukluğunun geçtiği Tomarza ve çevresine olan özlemden bahsediyor, bir gün mutlaka buluşmak istediğini belirtiyordu. Mehmet çocuğu olduktan sonra yeni bir mektup yazıp sevincini Arsin ile paylaşmak istedi. Her zaman olduğu gibi mektuba köyde olup bitenleri de ilave etti. 2 ay kadar sonra yazdığı mektubun karşılığı geldi. Bu sefer mektupta pek iyi haberler yazmıyordu. Gelen mektubu muallim Salim Bey istemeye istemeye okudu. Mektubun mahiyeti şöyleydi. Sevgili arkadaşım Mehmet ve Şıh Barak'ın değerli büyükleri, hepinize evvela selam eder, büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öperim. Sağlık ve sıhhatte olmanızı dilerim. Muhterem pederim Gazer, artık sizlere, oradaki dostlarına, ahbaplarına mektup yazamayacak, selam da yollamayacak. Zira bu mektubu yazmadan 18 gün evvel vefat etti. Ölürken oraları ve sizleri dilinden düşürmedi. Sayıklaya sayıklaya oraların hasretiyle öldü. Toprağı bol olsun, Tanrı rahmet eylesin. Ölmeden evvel bana bir vasiyette bulundu. Orayla, oradaki insanlarla alakanı kesersen, hakkımı sana helal etmem, dedi. Tekrar tekrar sizlerden helallik istedi. Bu mektubu okuyunca pederimi bilen, tanıyan herkesin çok üzüleceğini biliyorum. Ama ne yapalım, gerçek böyle. Şimdi sizlerden istirhamım bana daha sık mektup yazmanız. Babamın vasiyetinden dolayı da alakamızı kesmemeniz. Özellikle arkadaşım Mehmet'ten bunu rica ediyorum. Çok üzüntülüyüm. Kusura bakmayın, bu sefer fazla bir şey yazamayacağım. Hepinize baki selamlar. Arsin Cebelyan. Olanları önce Mehmet öğrenmiş, çok üzülmüştü. Gazer Usta ile çocukluğunda yaşadıklarını bir bir hatırlamış, gözleri dolmuştu. Daha sonra muallim Salim Bey'e döndü. Keşke sen de tanımış olsaydın Gazer Usta'yı. Çok iyi bir insanmış anlaşılan. Ne diyorsun? Bulunmaz bir adamdı. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Acı haberi onu tanıyanlara duyurdular. Üzülmeyen kalmadı. Yaşlıların birçoğu gözyaşlarını tutamayıp ağladı. Hoca, desenize son Ermeni'yi de kaybettik diyerek çok üzülmüş, bir müddet başını ellerinin arasına alarak öyle kala kalmıştı. Yapacak bir şey yoktu. Herkes arkasından rahmet okudu. Köylünün isteği üzerine Mehmet hemen bir mektup yazıp gönderdi. Mektup çok uzun oldu. Herkes teker teker başsağlığı dileğini yazdırdı. 1936 baharında yaşanan hareketlilik, suların coşması, ağaçların uyanması, çayırların çimenlerin yeşermesi, İbiş Hoca'nın yüreğine tarif edilmez duygular uyandırıyor, bir türlü duygu ve düşüncelerini zapt edemiyordu. Aşırı şekilde çocukluğunun geçtiği yerlerin özlemini hissediyordu. Çukurova'yı, İmamoğlu'nu, doğduğu yer olan Danacılı köyünü gidip görmek, yaşayan tanıdıkları kaldıysa onları ziyaret etmek fikri beynine saplanmıştı. Sonunda dayanamayıp arzusunu Arife Hatun'a bildirmek istedi. "Hatun, sana bir şey demek istiyorum." "Buyur hoca efendi." Günlerdir içime bir hasret düştü. Doğduğum, çocukluğumun geçtiği toprakları son bir defa görmek arzusuyla yanar tutuşurum. Sanki bilinmez bir güç çeker beni o tarafa doğru. Bedenimi, ayaklarımı zor zapt ederim. O tarafa hareketlerine mani olmak için. Tövbe tövbe hoca efendi, sende bir hal var, hastaneyim olmayasın. Yok hatun yok, gayet iyiyim şükür. Durup dururken nereden çıktı buradan kalkıp da Çukurova'ya gitmek? Zaten son zamanlarda çocuk gibi aklına düşeni yapıyorsun. Başını alıp sağa sola gidiyorsun. İlahi Arife hatun. Her insan her çağında biraz çocuktur. Bunun onunla alakası yok. Özledim, içim yanıyor. Topraklar burnumda tutuyor. Çocukluğuma dönmek, o günleri bir daha hatırlamak, yaşamak istiyorum. Anladım. Sen gitmeyi iyice kafana koymuşsun. Lakin yaşın 70'i geçti. Nasıl gideceksin? Ne ile ulaşacaksın oralara? Allah kerim, bir şekilde ulaşmaya çalışırım. Yaşlısın, eski halin yok. Maazallah bir dereye, bir çukura düşer kalırsın. Kalkamazsın, bir tarafın kırılır, kurda kuşa yem olursun. Takdiri ilahi, ecel o vaziyette gelecekse gelir. Mani olmamız mümkün değil. Anlaşıldı. Ben ne dersem diyeyim, sen gitmeye kati karar almışsın. Bari ne zaman yola çıkacağını söyle de ona göre hazırlık yapayım. Yarın durup öbür gün yola çıkayım istersen. Hem yarın siz yolluğumu, azığımı hazırlamış olursunuz. Madem öyle istiyorsun, yarın akşama her şeyini hazır etmiş oluruz. İbiş Hoca'nın Çukurova'ya gideceğini bütün köy halkı duydu. Yanına gelip nedenini sorduklarında, dost ahbap ziyareti diye cevap verdi. Gidiş zamanını öğrenip onu yolcu etme kararı aldılar. Arife Hatun ve gelini Ayşe hazırlıklarını tamamladılar. Ertesi günün sabahına hocanın atı yolculuk için bekliyordu. Her an yürümeye hazırdı. Yolculuktan önce Köy halkının tamamı hocanın evinin önünde toplanmış, onu yolcu etmeyi bekliyordu. Hoca dışarı çıkıp ahali ile teker teker vedalaşıp kalabalığa döndü. "Komşularım, biraz sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım. Gidilen yerden dönmeme veya dönüşte bazılarını bulamama var. Bu nedenle hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun hocam. Ben de eğer üzerinizde hakkım varsa helal ediyorum. Hocam, sağlıcakla git gel, çabuk dönesin. Bakalım kısmet ne gösterecek? Oradaki herkese selam söyle. Size bir şey hatırlatmak istiyorum. Buraları vatan edindik, yurt edindik, uğraştık, çalıştık, güzelleştirdik. Toprakları verimli hale getirdik. Memleketin değişik yerlerinden gelen insanlar burada kaynaştılar, komşu oldular, ahbap oldular, hısım oldular. Birliğinizi, dirliğinizi bozmayın. Topraklarınızı, birbirinizi koruyup sahip çıkın. Oğlum Mehmet daha toydur, daha acemidir. Onu önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Ona yardımcı olun. Muallim Salim Bey ve mektepten ilgi, alakanızı kesmeyin. Çocuklarınızı kız erkek ayrımı yapmadan mektebe gönderin. Haydi, Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam. İbiş hoca atına bindi, yavaş yavaş sürmeye başladı. Hocanın bu ani gidişi köy halkını şaşırtmıştı. Herkes hüzünlü bakışlarla arkasından bakıyordu. Koca İsmail yanında duran uzun Mustafa'ya, "Mustafa, hocanın bu ani gidişinden pek hoşlanmadım. İçim bir hoş oldu. Ben de bir şey anlamadım. Sanki bir daha dönmeyecekmiş gibi bir hali var. Allah korusun. Bu yaştan sonra nereden aklına düştü onca yolu göze alıp gitmek? Düşünde oralardan birilerini görüp onlar çağırmış olmasınlar? Gel memleketini gör diye. Ne bileyim, olabilir. Allah korusun. Ona bir şey olursa hepimiz öksüz gibi oluruz. Yerini dolduracak adam bulunmaz. Bulunmaz elbet. Her şeyi kötüye yormayalım. Hayırlısıyla gidip dönmesini bekleyeceğiz. Kazasız belasız gidip gelir inşallah. İnşallah. Neyse, biz artık işimize gücümüze bakalım. Malum iş zamanı geldi. Benim de bahçenin kenarına ağaç dikme işim yarım kaldı. Gidip onları tamamlayayım. Günler geçti, aylar oldu, hoca gelmedi. Kendisinden bir haber de alamadılar. Yaz ortası olmuştu, sonunda korkulan şey olmuştu. Adana tarafından, çapa işinden dönen Avşar köylüleri, İbiş Hoca'nın vefat ederek doğmuş olduğu İmamoğlu Danacılı köyüne defnedildiği haberini getirdiler. Arife Hatun, oğlu Mehmet, gelini Ayşe yıkıldılar. Bütün köy matem havasına girdi, yas tutmaya başladılar. Mehmet, anası Arife Hatun'u yanına alarak Kayseri üzerinden Adana'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Amcasının oğlu Koca İsmail başta olmak üzere öteki akrabaları hocanın odasını açtılar. Orada taziyeleri, başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladılar. Köy Develi'den, Kayseri'den, çevre köylerden gelen insanlarla dolup taşıyordu. Mevtasının Çukurova'da kalması da ayrı bir hüzün veriyordu. O gün odasına başsağlığına gelenler arasında önemli şahsiyetler de vardı. İbiş Hoca'nın medrese arkadaşlarından olan Talaslı Abdullah Efendi oradaki insanlara sordu. Rahmetli gitmeden evvel sizlere bir tembihte bulundu mu? Bir vasiyeti var mıydı? Habib, memleketimize, toprağımıza sahip çıkmamızı, birbirimizle iyi geçinip kardeşçe yaşamaya çalışmamızı tembihledi. Herkes de helalleşti. Vefat edeceği içine doğmuş olmalı. Bilerek gitti. Allah bilir ya, vefat edeceğini biliyordu. Bana kalırsa doğduğu yerde ölmek istedi. Oraya defnedilmeyi arzu etti. Allahu alem ermişti. Biliyordu. Geleceği olacağı her bir şeyi evvelden biliyordu. Bence de evliya idi rahmetli. Allah cesedini bu topraklara nasip eylemedi. Nur içinde yatsın. Gençlikte yoldaşım çok temiz, dürüst ve iyi niyetli bir insandı. Yerini kim dolduracak Abdullah Efendi hocam? Yerini dolması mümkünatsız. Gerçi namaz kıldıracak, Kur'an okuyacak gençler yetiştirdi ama onlarla olmaz. Hiçbiri yerini tutamaz. Esas bizi üzen, kaygılandıran taraf da bu. Bundan sonra kime danışıp kimden akıl alacağız? O gerçek dünyasına göç etti. Geriye gelmesi imkansız ama meraklanmayın. Ben inanıyorum, hissediyorum. Onun akrabalarından veya torunlarından biri çıkıp mutlaka yerini dolduracaktır. Göl yerinden su eksik olmaz. Göreceksiniz birisi çıkıp yerini dolduracak, sizler kitaplarına sahip olun, kıymetini kadrini bilmeyenlere vermeyin, ona buna dağıtmayın. Artık onun için yapabileceğiniz en iyi şey dua okumanız, fatihalarınızı eksik etmemenizdir. Bir ay kadar sonra Mehmet ile Arife Hatun Adana'dan döndüler. Yorgun ve sarsılmış bir görüntüleri vardı. Mehmet babasının odasına, Arife Hatun da yukarı eve çıktı. Birinin başına erkekler, ötekinin başına kadınlar toplandılar. Sormaya başladılar. Nasıl vefat etmiş? Cuma namazını kıldıktan sonra camide ruhunu teslim etmiş. Nereye defnetmişler? Büyük dedemizin kendi dedesinin mezarının yanına. Bir vasiyeti olmuş mu? Öyle bir şey söylemediler. Muallim Salim Bey, biliyorum çok üzüntülüsün. Mehmet, ölenle ölünmez. Artık toparla kendini. Onsuz yaşamaya alışmalısın. Hepimiz alışmalıyız. Öyle söylüyorsun da Salim Bey, nasıl olacak? Çok zor olacak. Her tarafta hatırası dolu. Bir mesele olduğunda herkes onu arayacak. Her zaman yokluğu belli olacak. Hiç kimse baki değildir. Bizler de öleceğiz. Birçok insanımız savaşlarda, çok genç yaşlarda öldüler. Metin ol, kendini işine gücüne ver. Babanın odasını açık tut. Gelen giden misafirleri ağırla. Yokluğunu hissettirmemeye çalış. Odasını açık tutacağım ama o başka, ben başka. Daha sonraki günlerde yakın akrabaları ve samimi arkadaşları da birer ikişer gidip İbiş Hoca'nın mezarını ziyaret ettiler. Çevre köylerden yolu düşen herkes mutlaka uğradı mezarına, dua etti. Bazı ziyaretçiler dönerlerken mezarının üzerinden aldıkları toprakları getirdiler. Yağmur yağmadığı zaman hocanın mezarından getirilen toprağın odasının damına serpilmesiyle çok geçmeden yağmur yağdığına birçokları inanır oldu. Hatta mezarının bulunduğu Danaçlı köyü halkının birçoğu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde mezarında yeşil bir ışık yandığını gördüklerini yemin ettiler. Aylar mevsimlerin, mevsimler yılların arkalarına takılmışlar, tren katarı gibi geçip gidiyordu durmaksızın. Durdurulamadan çocuklar büyüyor, gençler yaşlanıyor, memleket değişiyordu. Yeni kanunlar çıkarılmış, cumhuriyet rejimi yerine oturmuş, halk tarafından benimsenmişti.